Ayrım 15.
Sık sık söz edilen bir şey güvenliktir. Çalışmanın onurundan ve sağladığı güvenlikten söz edince ilgi çeken ama beni şaşırtmayan bir örnek var. Son birkaç yıl İsveç'te neler olduğu ile ilgili. İsveç hükümeti her vatandaşını doğumdan ölüme kadar bakılacağı garantisi veriyor. İncil'de çalışmayanların yememesi gerektiği açıkça öğrenilmesine rağmen birçok İsveçli hükümetin kendilerine bir yaşam borcu olduğuna ve kendilerine bakması gerektiğine inanıyor. Büyük ölçüde hükümet bunu tam olarak yapmaktadır. Bir vatandaş doktora, dişçiye ya da hastaneye gittiğinde fatura ödemez. Bunları hükümet öder. Bir bebek doğduğunda hükümet faturaları öder ve anneye ve çocuğuna yardım eder. Eğer gelirleri minimum yaşam standartlarını sağlamaya yeterli değilse hükümet araya girer ve farkı öder. Dışarıdan bakan biri bu muhteşem düzenleme yüzünden İsveçlilerin evrendeki en mutlu insanlar olması gerektiğini düşünebilir. İçmişlerdir değil mi? Herhangi bir batılı ülkeye göre en yüksek vergilerin toplanmasına ek olarak İsveç'te gittikçe büyüyen bir çocukları oranı mevcuttur. Ayrıca en hızlı büyüyen uyuşturucu sorunu, en yüksek boşanma oranı ve kiliseye devamda en düşük oran. Tüm bunlar bugünün sorunlarıdır ve geleceğin sorunlarına da katkıda bulundadır. Bu veriler bize genç ve orta yaşlılarla ilgili kayda değer miktarda fikir vermektedir. Peki ya İsveç'teki yaşlı nüfus? Herhangi bir batı ülkesi içinde emeklilik çağındaki insanlar arasında en yüksek intihar oranı bu güvenlik diyarındadır. Kendi güvenliğinizi sağlamak ve emekli olmak ile birisinin size bakması arasında engin bir fark olduğu açıktır. Evet, güvenlik gerçekten de bir işe sahip olmaktır. Bu verilemez ve sağlanamaz, kazanılması gerekir. Dikkatle kazanılmış güvenlik genellikle hazinelerle dolu yıllarla sonuçlanır. Meşgul olun ve elinizden gelenin en iyisini yapın. Amerika'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 30 sene içinde keyif zamanı muazzam miktarda arttı. Aynı zaman diliminde toplumsal sorunlar ve rahatsızlıklar da arttı. Hayal kırıklıkları, sinir bozuklukları, dağılan evlilikler, alkolizm, uyuşturucu sorunu ve suç oranları yapacak hiçbir şeyinizin olmadığı gereğinde çok zamana sahip olmakla doğrudan ilişkilidir. Bunu kültürünüze sızan her şeye izin vericilik ve ölmeyecek kadar iş yapmak tutumu ile birleştirdiğinizde sorunlarımız katlanarak artar. Çalışanlar genellikle yaptıkları işe karşı duydukları gururu kaybeder ve performansları baş aşağı gitmeye başlar. Performans yönünde tapon mallar üretilmeye başlanır ve tapon mallar hazır bir pazar bulamaz çünkü Amerikalı müşteriler kalite talep eder. Yabancı mallara dönerler ve Amerikalı üretici azalan satış hacminin kıskacında ezilir. Bir sonuç olarak performans ve dürüstçünü yeniden satmalıyız. Şüphesiz dünya bize bir hayat borçludur ama bunun için çalışmamız gerekir. Az yapıp çok toplama felsefesini tersine çevirmemiz lazım. Yoksa kalitesiz mal ve hizmetlere fiyat biçme çaresizliğinin içinde bulacağız. İnsanların talep ettiği kaliteli malları doğru fiyatla üretmeliyiz. Tüketici ithal mallara gittikçe daha fazla dönecektir. Neyse ki bunu yapabiliriz. Çünkü Amerikan işçisi kontrollü testler altında proje proje ardına Japon ya da Avrupalı denklerini sürekli biçimde geçmektedir. Daha iyi kalite, daha iyi fiyat. Elimizden geldiğince çok yaptığımızda Amerikan know-how'ı ve üretkenliği hala dünyanın en iyisidir. Ne yazık ki son zamanlardaki gayretlerimiz en iyisi değildir. Dünyadaki en endüstrileşmiş 12 ulusun 1974 yılında yapılan bir taraması, Amerikan işçisinin aslında üretimde 11. sırada olduğunu ortaya çıkardı. Net sonuç daha çok yabancı mal ithali anlamına gelen daha az kalite ve yüksek fiyattır. Dürüst gayret yüksek tarife değil, bu sorunun çözümüdür. En iyi gayret için bir bedel ödemeyiz, onun tadını çıkarırız. Şu Werner and Swasey ilanı bunu çok iyi açıklıyor. Beyaz Ceket Derneği, William and Mary Koleji'nin yıllık toplantısında ünlü bir valiyi ya da kolej başkanını ya da sayısız saygın iş adamı ve profesyoneli gururla beyaz bir ceket giyerken görebilirsiniz. Ceketler bu adamların kolejli yıllarında harçlıklarını çıkartabilmek için garsonluk yaptıklarını göstermektedir. Elleriyle çalmadılar. İstedikleri iş gelene dek beklemediler. Hükümetin yardımını istemediler. Garsonluk yaptılar ve bu son derece iyi kullandıkları eğitimlerini sürdürebilmeleri için para kazanmalarına yardım etti. Beyaz Ceket Derneği ülkedeki herhangi bir grubun da pekala gurur duyacağı bir üyesine sahiptir. Belki de Amerika'daki her kolejde bir bölümü olması gerekiyor. Bu son amin yazardan geldi. Sözlükler güvenliği, riskten ya da tehlikeden azat olmak, şüpheden ve korkudan kurtulmak, endişeli olmamak ve benzeri diye tanımlıyor. Şahsen ben General MacArthur'unkini daha bir tanım olarak düşünüyorum. güvenlik üretme kabiliyetidir demişti. Aynı fikirdeyim. Kendi ihtiyaçlarını karşılamak için üreterek öz saygısını ve öz güvenini kazanmış bir kişi, sorunlarını ve ihtiyaçlarını bir başkasının ellerine bırakmış olan kişiden sınırsız anlamda çok daha güvenliktedir. Daha önce dediğim gibi çalışmak bizimizi sağlamaktan fazlasını verir, bize yaşamı sağlar. Bir kadın ya da erkek kendi kendisine bakmadığı ya da diğer insanlara bir katkıda bulunmadığı takdirde nadiren gerçekten mutlu olabilir. İlk olarak harekete geçin. İşverenler çalışan bir kişinin çalışmayan bir kişiye göre daha iyi bir iş bulması olasılığının daha büyük olduğunda hemfikir. İşe alınma merdivenlerdeki ilk basamaktır ve ulaşılması en zor olandır. Eğer bir işi almak için gereken şey sizde varsa yukarı tırmanmak kolaydır. Çoğu insanın büyük sorunlarından biri bir işe gereğinden çok nitelik yüklemeleridir. Kendilerini mükemmel çalışanlar olmayabileceklerini görmeden mükemmel iş veya işvereni ararlar. Birçok kişi bir işin tatmin, tatiller, izinler ve emeklilik sunması gerektiği fikrini fazlasıyla satın almıştır. Değişiklik arayan başarılı alınmış birey için bu faktörler bir iş içinde elde edilebilir. Başarısız ya da işsiz olanlar ise başlama noktasında aşırı hırslı hedefler amaçlayabilirler. Unutmayın, tepeden başlayıp bir delik içinde kalanlar sadece mezar kazıcılarıdır. Herhangi bir işin zirvesine harekete geçerek ulaşırsınız. Geçmek için bir aciliyet duygusunun olması şarttır. Bir kez başladığınızda devam etmek o kadar da zor değildir. Eğer bir iş zor ya da nahoş ise onu hemen yapın. Bekledikçe daha zor ve korkutucu hale gelecektir. Bir yüzme havuzundaki atlama tahtasının üstünde ilk kez durmak gibidir. Atlayıp karar vermek için bekledikçe atlamayı gerçekleştirme şansınız o kadar azalır. Notlar ve düşünceler. Bölüm 2. Hazır olun. Sabır, ısrar ve ter dökme. Çalışmadan söz ederken tutumdan söz etmemek imkansız. Thomas Edison, tutumun çalışmayla ilişkili olduğunun klasik bir örneğidir. Uzun zamandır üstünde çalıştığı bir icat hakkında bir gazetecinin sorduğu soru üstüne büyüklüğünün sırlarından birini açık etmiş. Genç gazeteci, "Bay Edison, şu anki çalışmanızda 10.000 kez başarısız olmak nasıl bir duygu?" diye sormuş. Edison cevaplamış. Genç adam, "Hayata yeni başladığın için gelecekte yararlanacağım bir fikir vereceğim. Hiçbir şeyde 10.000 kez başarısız olmadım. Başarılı bir biçimde işe yaramayacak 10.000 yol buldum." Edison ampulü icat etme ve mükemmelleştirme süreci için 14.000'den fazla deneme yaptığını hesaplamış. İşe yaramayacak birçok yolu başarılı biçimde buldu ve işe yarayacak olan yolu bulana dek devam etti. İyi bir nişancı ile kötü bir nişancı arasındaki tek farkın, iyi nişancının nişan almaya devam eden kötü bir nişancı olduğunu kanıtladı. Ancak vazgeçerseniz başarısız olursunuz. Vazgeçene dek işiniz bitmez. Başka bir deyişle T yerine Ş koyduğunuzda batar, başarı olur. Diğer örneklere bakalım. Basketboldaki tüm zamanların en iyilerinden Jerry West gerçekten öylesine kötüymüş ki mahalledeki çocuk onun oynamasına izin vermezlermiş. Çalışmak ve pratik yapmak mesleğinde bir fark yarattı. Israrcılık, adanma, ekstra çaba ve Churchill'in İngiltere'ye içindeki en iyiyi çıkarmak için seslenirken kullandığı kan, ter ve gözyaşı gibi kelimeler muhteşem olmayabilir ama işe yararlar. Büyüklük reçetesinin baş malzemeleridir. Gerçekçi olursak bu kelimeler belirli engelleri aşacak özellikleri tanımlamaktadırlar. Ünlü Yunanlı hatip Demosthenes'in bir konuşma zorluğu vardı, bu yüzden utangaçtı. Babası ona kendisine zengin bir adam yapacak bir mülk bırakmıştı ama Yunan kanunlarına göresi için halkın önünde yapılacak bir tartışmada hak iddia etmeliydi. Konuşma zorluğu ile utangaçlığı birleşince çaresiz kaldı ve mülkünü kaybetti. Sonra çalışmaya başladı ve sadece köpekler gibi hayret edip herhangi bir ölümlünün ulaşamadığı hitabet derecelerine ulaştı. Tarih onun mirasını alan adamın adını kaydetmemiştir ama dünyanın her yanındaki okul öğrencileri Demosthenes'in hikayesini yüzyıllardır öğrenmektedir. Bu doğru. Ne kadar batmış olursanız olun, bir kez daha ayağa kalkmayacak olmadığınız takdirde yenilmiş sayılmazsınız. Başarısızlığın sizi bir korkak yapmasına izin vermeyin. Kendi zihninizde elinizden gelen en iyi gayreti gösterdiğinizi bildiğiniz ve başarılı olmadığınızda vazgeçmeyin. Sadece bir başka projeye başlayın. Yakın bir arkadaşım beni satmayan bir cihazla ilgili bir işe sokmuştu. Neyse ki tavan tepemize çökmeden ayrıldım. Ancak birkaç bin dolar kaybetti. Her şey bittikten sonra filozofça, "Biliyor musun Zik, para kaybetmekten nefret ederim. Ama beni esas kaygılandıran şey, korkunun beni diğer iş fırsatlarını göremeyecek kadar aşırı temkinli ve mali bir korkak yapmasıdır. Eğer bu olursa o zaman kaybım bir kez katlanır," dedi. Ne kadar doğru, ne kadar doğru. Genç bir adam bunun kendi başına gelmesine izin vermemişti. Bir petrol işine girdi ve parası bitti. Hisselerini devam etme kararı alan ortaklarına sattı. Zaman ve gayretle onlar bir petrol damarı buldular. Şirket bugün Kitco diye bildiğimiz firma haline geldi. Ortaklıktan çekilen genç adam daha sonra bir tekstil işine girdi ve petrol işinde olduğundan daha fazla para kaybetti. Daha da doğrusu beş parasız kaldı ama cesaretini yitirmedi. Daha sonra politikaya girdi. Tarihçiler Birleşik Devletler Başkanı olana dek iki kez başarısız olan Harry S. Truman için daha şimdiden iyi şeyler söylüyor. Başarısızlık en doğru biçimde en az ısrarcılık çizgisi olarak tanımlanır. Başarı ise sıklıkla işe ve çalışmaya sarılma ve sarıldığınız şeye inanmak meselesidir. Eğer işiniz istediğinizden daha zorlu ise sadece bir usturayı kadife üstünde bileyemeyeceğinizi ya da bir adamı kaşıkla besleyerek keskinleştiremeyeceğinizi hatırlayın. Başarı fırsatın hazırlıkla karşılaşmasıyla oluşur. Birçok kez tepenin ardında ya köşededir. Bazen o tepeyi tırmanmak ya da köşeyi dönmek ekstra gayret göstermeyi gerektirir. Yeterince itersen çekmen de üzülmene gerek yok diyen doğru söylemiş. Başkan Calvin Coolidge şöyle yazıyor. Hayattaki hiçbir şey ısrarın yerini alamaz, yetenek alamaz. Hiçbir şey yetenekli başarısız adamlar kadar sık görülmez. Deha alamaz, ödüllendirilmemiş dahi neredeyse bir atasözüdür. Eğitim alamaz, dünya eğitimli serserilerle doludur. Israr, kararlılık ve sıkı çalışma farkı yaratır. Israr direncin üstesinden gelir. Zirveye doğru yolculuğunuza devam ederken merdivendeki her basamağın oraya ayağınızı daha yukarıya adım atmaya yetecek kadar pekiştirildiğini unutmayın. Oraya dinlenmeniz için konulmadı. Hepimiz yoruluyoruz ve cesaretimiz kırılır ama ağır siklet şampiyonu James J. Corbett'in dediği gibi bir round daha dövüşerek şampiyon olursun. İşler zorlaşınca bir round daha dövüşürsün. William James bir kez gücümüzü yenmekten söz etmiyor. Bir kez daha, ikinci kez, üçüncü kez, dördüncü kez, hatta altıncı, yedinci kez. Her bir bireyin içinde muazzam miktarda bir potansiyel vardır ama orada olduğunu bilmedikçe ve kullanmakta ısrar etmedikçe değersizdir. Bir ressam olarak uluslararası çapta tanındıktan çok sonra bile her gün 6 saat pratik yapmaya devam eden Pablo Casals'a neden devam ettiği sorulunca sanırım ilerleme kaydediyorum demiş. Büyüklük fırsatı kapıyı çalmaz. O hepimizin içindedir. Ancak onu dışarı çıkarmak için çalışmamız gerekir. Bize demirden dövün denir. Bu da iyi bir öğüttür. Daha iyi bir öğüt ise demiri döverek ısıtmaktır. Evet, ısrar ve gayret yaşamsal önemdedirler. Herhangi bir satış müdürü size her hayırın sizi bir evete daha çok yaklaştırdığını söyleyecektir. Gecenin en karanlık saatlerinin şafak sökmeden önce olması bir klişe değildir. Çalışıp becerilerinizi ve yeteneklerinizi geliştirdiğinizde sizin gününüz gelecektir. Ayrıca eğer gününüz hiç gelmezse yine de büyük bir kazanan olabileceğinizi işaret etmeliyim. İçinizde elinizde olanla elinizden gelenin en iyisini yapıyor olduğunuz bilgisi olacaktır. Hayata bu yaklaşımla ve ona arzu ve kararlılıkla sarılma ihtimali daha büyüktür. Arda arda 3 kez dünya şampiyonu olan bir futbol takımına koçluk yapan tek adam olan efsanevi koçluk dahisi Vince Lombardi bir keresinde uzun vadede yüreğinin dibinde zorluktan ve disiplinden hoşlanmayan hiçbir kimse tanımıyorum. İyi insanlarda gerçekten de disiplini özleyen ve disipline ihtiyaç duyan bir şeyler var demiş. Tembel yok. Bu kısım boyunca çalışmaktan ve size bu fikri satmaktan söz ettim. Dolayısıyla tembel insan diye bir şey yoktur. O kişi ya hasta ya da ilhamsızdır. Dersem şaşırabilirsiniz. Eğer bir kişi hasta ise doktora gitmelidir. Eğer ilhamı yoksa yapması gereken birkaç şey vardır. Bu kitabı tekrar tekrar okumalı, motive edici konuşmacıların kasetlerini dinlemeli ve ilham veren insanları örnek almalıdır. Eski olimpiyat şampiyonu ve Amerika'daki gerçekten harika konuşmacılardan biri olan Bob Richards, tanışıklıklar yoluyla ilham alma konusunda güçlü bir örnek oluşturmaktadır. Olimpiyatların sürekli biçimde rekor kıran performanslar çıkaran atletler ürettiğini, çünkü onların bir büyüklük atmosferine kapıldıklarını belirtiyor. Genç bir adam veya kadın dünyanın dört bir yanından gelen atletlerin eski eforlarını aştıklarını gördü de kendi içindeki en iyiyi aşmak için ilham alırlar. Richards şampiyonları örnek almanın şampiyonluk performanslarını ortaya çıkardığını söylüyor. Aşırı basitleştirme riskine rağmen söyleyeyim. Birçok tembel insanın bir imaj tutum sorunu olduğuna inanıyorum. İşleri veya meslekleri için tam bir gayret göstermeye isteksizdirler. Ellerinden gelenin hepsini verip de beceremezlerse başarısız olacaklarını hissederler. Eğer yarım yamalak bir gayret gösterir ve beceremezlerse, ellerinde hazır bir bahane olacağını düşünürler. Kendi zihinlerinde kendilerini başarısız hissetmezler çünkü aslında denememişlerdir. Silker ve benim için fark etmez derler. Birçok çalışan içinde durum aynıdır. Birçok kez çalışmaya isteksizlik, diğer ve daha derindeki sorunlardan kaynaklanır. Bunu aklınızda tutarak sizi kendinize bir kez daha bakmanız için uyarıyorum. Eğer bu noktada zayıf bir kişisel imajla ilgili hisler içinizde mevcutsa dönün ve kişisel imajınızı ait olduğu yere getirene dek okuyun. Notlar ve düşünceler. Bölüm 3. Hazırlama, pompalama ve üretme. Pompayı hazırlama. Ülkenin her yanında verdiğim konuşmalarda kullandığım malzemelerden biri de eski moda krom kaplama bir su pompasıdır. Ben pompanın hikayesini şahsen seviyorum. Çünkü benim için Amerika'nın hikayesini temsil ediyor. Hür teşebbüs sisteminin hikayesini ve yaşamın hikayesini. Umarım bu eski moda su pompalarından birini en azından bir kez kullanmışsınızdır. Bu deneyim size bu düşünce sisteminin öneminin değerine varmanıza yardımcı olacaktır. Birkaç yıl önce iki arkadaşım Bernard Haygood ve Jimmy Glenn sıcak bir Ağustos gününde Güney Alabama tepelerinin eteklerinde yol alıyorlardı. Susamışlardı, bu yüzden Bernard arabayı avlusunda bir su pompası olan terk edilmiş bir çiftlik arkasına çekti. Arabadan atladı, pompaya koştu, kolunu kavradı ve pompalamaya başladı. Bir veya iki pompalamadan sonra Bernard eski bir kovayı işaret etti ve Jimmy'den yakında bir dereden pompayı hazırlamak için biraz su getirmesini istedi. Tüm pompacıların bildiği gibi payı hazırlamak ve su akışını başlatmak için pompanın üstüne biraz su koymak gerekir. Hayat oyununda da herhangi bir şeyi almadan önce bir şeyleri vermeniz gerekir. Ne yazık ki hayat sobasının önünde durup da soba bana biraz ısı ver, sonra ben sana biraz odun koyacağım diyen gereğinden fazla sayıda insan vardı. Birçok kez sekreter gelir ve patrona bana zam yapın, ben de daha iyi iş çıkaracağım ve daha dikkatli olacağım der. Sık sık satıcılar patrona gider ve beni satış müdürü yapın, size gerçekten neler yapabileceğimi göstereyim. Şu ana dek bir şey yapmadığım doğrudur ama en iyi işimi çıkarmak iyi olmam gerek. Beni patron yapın da görün bakalım neler olacak der. Birçok kez öğrenciler öğretmenlere gider ve eğer bu yarı yılda eve kötü notlar götürürsem ailem bana gerçekten çok kızacak. Eğer bana iyi not verirseniz ikinci yarı yılda daha fazla çalışacağıma söz veriyorum. Derim ise işin böyle yürümediğini göstermiştir. Yürüseydi bir çiftçinin Tanrı'ya, Rabbim bana bu yıl ürün verirsen, gelecek yıl tohum ekmeye ve sıkı çalışmaya söz veririm dediğini hayal edebilirdim. Aslında tüm bu kişilerin söylemek istedikleri, beni ödüllendir sonra üreteceğimdir. Ama hayat bu şekilde işlemez. Hayattan bir şeyler almayı bekleyebilmeden önce hayata bir şeyler vermelisiniz. Artık eğer bu bilgiyi hayatınızın geri kalanına taşırsanız, sorunlarınızın birçoğunu çözersiniz. Çiftçi sonbaharda ürünü biçmeden önce baharda ya da yazın tohumunu vermelidir. Hem ürün hasar seviyesine gelmezden önce de çokça iş yaparak vermelidir. Öğrenciler bilgi ve mezuniyet diplomasını elde etmeden önce yüzlerce saat çalışırlar. Yarının büro şefi olacak bugünün sekreterleri işine kayda değer miktarda eklemelidir. Yarının şampiyonu olacak bugünün atleti şampiyonluk ödülünü biçmeden önce ter ve gayret biçiminde kendisini koymalıdır. Yarının şirket başkanı olacak bugünün yöneticisi işe kendisini koyan kişidir. Yarının satış müdürü olacak bugünün satış elemanı pompayı hazırlamanın ilkelerini anlayan kişidir. Geri koyduğunuzda telafi kanunu bir şeyler alacağınızı söyler. Şimdi durmayın. Evet, Güney Alabama'daki arkadaşlarıma dönelim. Güney Alabama Ağustos'ta sıcaktır ve birkaç dakika pompalamadan sonra Bernard bir hayli terlemiştir. O noktada kendisine su için ne kadar istekli olduğunu sormaya başlar. Harcadığı efor alacağı ödülün miktarı hakkında kaygılanmıştır. Bir süre sonra Jimmy sanırım bu kuyuda su yok der. Jimmy cevaplar. Evet var Bernard. Güney Alabama'da kuyular derindir ve bu da iyidir. Çünkü derin kuyulardan iyi, temiz, tatlı su çıkar. Jimmy aynı zamanda yaşam hakkında konuşmaktadır değil mi? En çok değer verdiğimiz şeyler elde etmek için en çok çalıştıklarımızdır. Artık Bernard kanter içindedir. Ellerini açar ve Jimmy bu kuyu kurumuş der. Jimmy pompanın kolunu hızla kapar ve şimdi durma Bernard. Sen su gerisin geriye gidecek ve tekrar en baştan başlamak zorunda kalacaksın derken pompalamaya devam eder. Bu da hayatın hikayesidir. Yaşı, cinsiyeti veya mesleği ne olursa olsun Oralarda su yok diye arada bir pompalamayı bırakması, gerektiğini hissetmiş tek bir insan yoktur. Eğer arada bir böyle hissederseniz, sizin gibi çok sayıda insan olduğunu bilmeniz rahatlatıcı olabilir. Sadece bir kez daha. Şimdi ilginç ve açık olan bir şeye bakalım. Bir pompanın dışına bakıp da suyu çekmek için iki kez daha pompalamanın mı, yoksa 200 kez daha pompalamanın mı gerektiğine karar vermenin imkanı yoktur. Hayat oyununa da bakıp büyük sıçramayı yarın mı yapacağınızı, yoksa bir gelecek hafta, gelecek ay, gelecek yıl ya da daha fazlasının mı gerektiğini söyleyebilmenin de imkanı yoktur. Şunu her türlü sesinde biliyorum. Ne yapıyor olursanız olun, eğer yeterince uzun, yeterince sıkı ve yeterince hevesli pompalarsanız, çabanız eninde sonunda ödül getirecektir. Ayrıca şunu da biliyorum ki, sonuca bir şeyler eklemezseniz, pompadan neredeyse çıkmak üzere olan suyla susuzluğunuzu gideremezsiniz. Neyse ki su bir kez akmaya başladığında tüm yapmanız gereken şey pompaya düzenli biçimde basınç uygulamaktır. Böylece kullanabileceğinizden daha fazla su elde edersiniz. Hayattaki başarı ve mutluluğun hikayesi budur. Mesaj açıktır. Ne yapıyor olursanız olun, doğru tutun ve doğru alışkanlıklarla o şeyin üstünde çalışın. Ama hepsinden de önemlisi, buna bir buldog gibi yapışın ve ısrarlı olun. Tıpkı su akışının tek bir pompalama daha gerektirmesi gibi, başarının ve zaferin tatlı tadı da tepkinin hemen ardındadır. İster doktor, avukat, öğrenci, ev kadını, ister işçi ya da satıcı olun. Suyu bir kez akıtmaya başladığınızda biraz düzenli bir gayretle bu akışı korumanız mümkün. Pompa hikayesinin hayatın ve hür teşebbüs sisteminin hikayesi olduğuna inanıyorum. Bunu söylüyorum çünkü bunun yaşla veya eğitimle, ırkınızla, cinsiyetinizle, kilolu ya da zayıf olmanızla, dışa dönük ya da içe dönük olmanızla, dinsel inançlarınızla hiçbir ilgisi yoktur. Hür bir insan olarak dilediğiniz kadar sıkı, dilediğiniz kadar uzun çalışmak ve hayatta istediğiniz her şeyi dilediğiniz gibi hevesle elde etmek için size Tanrı tarafından verilen her şeye sahipsiniz. Zirveye doğru ilerlerken pompayı unutmayın. Eğer pompayı öylesine ve yarım gönülle pompalamaya başlarsanız, herhangi bir şey olmadan önce sonsuza dek pompalayacaksınız demektir. Başlangıç için sıkı pompalayın ve su akana dek buna devam edin. O zaman çok şey olacaktır. Suyun akışı başladığında tüm yapacağınız bir basınç uygulamaktır. Ve ödüllerin öylesine büyük olacağı bir zaman gelir ki, sahip olduklarınızı istemek zorunda kalmak yerine istediğinizi elde etmeye başlarsınız. Daha önce kullandığım lokomotifi çalıştırmak benzetmesi burası için son derece uygun. Treni harekete geçirmek genellikle zordur. Ama bir kez harekete geç, onu yolda gider halde tutmak kayda değer miktarda daha az yakıt gerektirir. Şimdi sizi zirveye giden merdivende gösteren sembolik resme baktığınızda kendinizi çalışma basamağının üstünde göreceksiniz. Artık sizi sizin tarafınızdan açılmaya hazır olan yarının cam kapılarının tam önüne getirecek olan basamak, arzu basamağı kaldı. Bu noktada bu küçük ekstra itme ile çekmeye ihtiyacınız olmayacağı açıktır. Öyleyse itin dostum. Yaşamın yemek salonuna girmeye heyecan verici tek bir basamak kaldı. Bölüm 1. Ortalama olmaktan akan yıldız gibi parlamaya doğru. Eşitleyici. Eski batıda altı patlar dedikleri bir eşitleyici vardı. Ufak tefek bir adamın iri bir adamı gereken ölçüye getirmesini sağlardı. Günümüz dünyasında altı patlar demodedir. Ama adına arzu denen başka bir eşitleyici vardır. Arzu ortalamanın sıcak suyunu belirgin bir başarının buharı haline getiren şeydir. Ortalama yetenekleri olan bir kişinin daha fazla şeye sahip olanlarla başarılı biçimde rekabet etmesini sağlayan şeydir. Arzu küçük farklar yaratan ekstradır ve hayattaki büyük farkları yaratanlar da küçük farklardır. Arzu ekstradır. Arzu sizi sıcak tutan battaniyenin yataktan sarkan kısmıdır. Suyu buhara dönüştüren o küçük ekstradır. Sıcak su tıraş olmak ya da bir fincan kahve hazırlamak için idealdir. Ama bir derece daha ekleyin. Sıcak su bir lokomotifi ülkenin dört bir yanında dolaştırma, buhar gemisini dünyanın etrafında dolaştırma gücünü veren buhara dönüşecektir. Bu küçük ekstra sizi merdivenin tepesine götürecek şeydir. Başkalarına bunu sağladı. Örneğin Teacup muazzam miktarda arzuya sahipti. Grantland Rice bize onun arzusunu şöyle anlatıyor. Bir keresinde iki bacağı da kıpkırmızıyken oynadığını hatırlıyorum. 40 derece ve doktorlar birkaç gün yatmasını söylemişlerdi. Takımı o gün oynayacaktı ve Teacup'u ilgilendiren tek şey kendisinin de oynaması gerektiği idi. Oynadı ve sayı yaptı. Oyunu kazandı ve ondaya yığıldı. Arzuyu düşündüğümde bir başka beyzbol oyuncusunu hatırlarım. Patty Gray, Cooperstown, New York'taki ünlüleri arasında olmalı. Genç bir adamken baskın arzusu beyzbol 1. liginde oynamaktı. Zirveye kadar gideceğim diye tekrar tekrar söylüyordu. En büyük arzusu Yankee Stadyumunda bir maç kazanmaktı. 1945 yılında Gray, St. Louis Browns takımı ile 1. ligde oynadı. Sadece tek bir yıl oynadı, tek bir sayı yapmadı. Ne olursa olsun, ben onun beyzbol ünlüleri arasında bir ölümsüz olduğunda ısrarlıyım. Çünkü o sağ kolu olmamasına rağmen zirveye çıktı. Eksik olan kısmına bakıp gözünü yere çevirmedi. Bunun yerine sahip olduklarına bakıp gözünü yukarı dikti. Hayattaki başarı elinize iyi kağıtların gelmesine bağlı değildir. Başarı iki kağıtları alıp onları becerinizde en iyi şekilde kullanmakla belirlenir. Charlotte N.C'den ünlü konuşmacı ve TV sunucusu T-Bond'un dediği gibi elinize gelen kağıtlarla oynayın ve değerleri neyse sonuna dek oynayın. Arzu bir bireyin yaptığı şeyle ilgili yeteneği neyse maksimum noktasına kadar kullanmasını sağlar. Arzu bir kişiyi tüm tıpalarını çıkartıp sahip olduğu her şeyi vermeye zorlar. Tam hızla ileri gitmesini ve hiçbir şeyi geride tutmamasını sağlar. Günlük bazda kazanma noktasına tüm tıpalarını çekip çıkarmış kişi ya da takımlar varmaktadır. Her şeyi bu ister bir sınava girmek, bir rapor yazmak ya da bir spor olayına katılmak olsun, becerilerimizin en iyisiyle yapmamız gerektiğini düşünüyorum. O işe elimizdekilerin en iyisini sonra da birazını vermeliyiz. Çünkü bizim arzulama gücümüz kazanma gücümüzden daha önemlidir. Kendimizde olanın hepsini o işe verdiğimizde kendimizde yaşayabiliriz. Sonuçlar ne olursa olsun. Elimizden gelenin en iyisinden daha azını verdiğimizde keşke deyip kalırız ve bu da üzücüdür. Knut Rockne çok sayıda insanın ya iyi kaybedenler ya da kötü kazananlar olacaklarını düşündüklerini söylüyor. Bunun işe yaramaz bir seçim olduğunu düşünüyor. Ayrıca iyi bir kaybeden olmak için yeterince deneyim edinmeyi arzu etmediğini de belirtiyor. Bana iyi bir kaybeden gösterin, ben de size bir kaybeden göstereyim. Bana 11 işe yaramaz kaybeden verin, ben size Milli Kupa şampiyonu bir futbolcu vereyim diyor. Haklı, bir insanın kazanma biçimi onun karakterinin çoğunu gösterir. Ama kaybetme biçimi karakterinin tamamını gösterir. Ancak ben iradeden, kararlılıktan ve kazanma arzusundan söz ediyorum. İyi kaybedenler ve kötü kazananlar olmak arasında seçim yapacak değiliz. İyi kazananlar olabiliriz. Ve kazanmakla ilgili deneyimlerimiz arttıkça iyi kazananlar olma özelliklerini elde etmede daha iyi hale gelebiliriz. Bunlar için işe yarıyor, bireyler için işe yarıyor, sizin için de işe yarayacağını garanti ederim. Rezervlere başvurun. Kazanma arzusu en azından tüm imkansızlıklara karşı teorik olarak kazanamayacak birçok insanın kazanmasını sağlar. Billy Miske böyle biriydi. Eski ekolden bir boksördü ve çok iyiydi. Tommy Gibson, Harry Grapp ve Bat Link gibi boksörlerle karşılaşmıştı. Ayrıca dünya ağır siklet şampiyonu için Jack Dempsey ile de dövüşmüştü. Mesleğinin zirvesinde olması ve daha da büyük başarılara doğru yol alması gereken 25 yaşındayken ciddi bir hastalık yüzünden hastaneye kaldırıldı. Doktorlar boksu bırakmasını söylediler. Bırakmalıydı ama yapabildiği tek şeydi. 29 yaşına geldiğinde böbrekleri iflas etti. Bright hastalığından ölmekte olduğunu ve sadece tek bir yılının kaldığını biliyordu. Antrenman için salona gidemeyecek kadar halsiz ve başka bir şey yaramayacak kadar hasta olduğundan evde ailesiyle birlikte oturuyor ve ailesinin mali durumunun içini seyrediyordu. Yılbaşı yaklaşıyordu ve ailesine duyduğu sevgi onlara mutlu bir Noel olduğunu kanıtlaması için kendisini zorluyordu. Kasım ayında Miske Minneapolis'e arkadaşı ve menajeri Jack Reddy'ye kendisine bir maç ayarlaması için gitti. Başlangıçta Reddy itirazında ısrarlıydı. Tutumunu biliyor ve böyle bir maça bulaşmak istemiyordu. Miske durumunu açıkladı, beş parasızdır ve çok yaşamayacağını biliyordu. Bir maç daha yapmalıydı çünkü Noel geliyordu ve ailesinin paraya ihtiyacı vardı. En sonunda Reddy Miske'nin antrenman yapması ve kendini toparlaması koşulları kabul etti. Miske kendini toparlayamayacak kadar halsiz olduğunu biliyordu ama çok iyi bir maç çıkaracağına söz verdi. Sağduyusunun uyarılarına rağmen Reddy en sonunda pes etmiş ve eski arkadaşını Bill Brennan ile eşleştirmişti. Maç Omaha, Nebraska'da yapılacaktı. Brennan Dempsey ile 12 round dövüşebilmiş, zorlu, sıkı bir boksördü. İyi günleri geçmişti ama ölmekte olan bir adam için zorlu bir rakip sayılırdı. Miske de antrenman yapacak hali olmadığından gücünü korumak için evde kalmıştı. Omaha'ya tam maç saatinde gitti. O günlerde boks komisyonları bugün olduğundan daha özensizdi. Böylece Miske'ye oynama izni verdiler. Maç ilgi çekmişti ve bittiğinde Billy miske cebine 2400 dolar koyup ailesine ve Noel'e döndü. Paranın tamamını ailesinin istediği ve ihtiyaç duyduğu şeylere harcadı. Bu gerçekten de miske ailesinin yaşadığı en mutlu Noel idi. 26 Aralık günü miske Reddy'yi arayıp kendisini St. Paul Hastanesi'ne götürmesini istedi ve yeni yıl gecesi orada öldü. Oynadığı son maç 6 hafta önceydi ve arkadaşları buna inanamamıştı. Billy halsizdi, ölüyordu, çok kolay olurdu. Ancak gururu ve sevdiği ailesi için en iyi, onu inanılmaz gayretler sarf etmeye yöneltmişti. Bill Brennan 4. roundda nakavt olmuştu. Miske kazanma arzusu yüzünden içindeki rezerv kaynaklarının hepsini açmıştı. Sizin de elinizdedir, onları kullanmayı arzu ettiğinizde. Herhangi bir şeye bütün gayretimizi verdiğinizde sonuç ne olursa olsun kazanırız. Çünkü tüm gayretimizi göstermekten kaynaklanan kişisel tatmin bizi kazananlar haline getirir. Daha önce sözünü ettiğim Randy Martin bastığım 172 yılında girmişti. Bu yarış 26 mili aşar ve son derece zor bir inişli koşulur. Doktor Martin bana her bitirene bir ödül verildiğini söyledi. Koşucuların çoğunun yarışa kazanabilecekleri inancıyla girmediklerini ama yarışı bitiren herhangi birinin bir kazanan olduğu bireyin en büyük ödülünün onu yapmış olmak olduğunu belirtti. Bu üstünde düşünülmesi gereken bir düşünce çünkü aslında siz kendinizle rekabet içindesiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapmış olduğunuzu, kendinizi yeteneğinizin arasını kullanana dek harekete geçirdiğinizi bilmek kadar tatmin olur. Tam göstermek size zafer sağlar. Kendinizi yenmek çünkü bir şampiyon jimnastikçinin dediği gibi elinizden gelenin iyisini yapmak en iyi olmaktan daha önemlidir. Kazandı ve hala şampiyon. Arzu hakkında düşünün listenin üst sırasında olması gerektiğine inanıyorum. Baktığınızda Hogan pekala yaşamış en büyük golf oyuncusu olabilirdi. Birçok golfçü arkadaşı kadar fiziksel yeteneği yoktu ama yetenekte eksik olduğu şeyi ısrarcılık, kararlılık ve arzu bakımından tamamlıyordu. Ben Hogan'ın iki mesleği vardı. Hayatının zirvesindeyken neredeyse ölümüne yol açacak bir kazaya uğramıştı. Sisli bir sabah o ve eşi Valerie otoyolda arabayla giderlerken bir virajı döndüler ve karşılarında bir otobüsün farlarını gördüler. Bu hareket şüphesiz hayatını kurtarmıştı. Çünkü direksiyon Ben'in oturmakta olduğunu hesaplanmıştı. Doktorlar tehlikenin geçtiğini açıklayana dek günlerce ölüm kalım mücadelesi verdi. Ancak doktorlar profesyonel golf oyunculuğu döneminin bittiğini ve yürüyebildiği için bile şanslı olduğu konusunda hemfikirdiler. Ama Ben Hogan'ın iradesi ve arzusunu hesaplamışlardı. O acılı ilk birkaç adıma atar atmaz golfte büyük olma rüyasını yeniden canlandırdı. Egzersiz yaptı ve sürekli biçimde ellerini güçlendirdi. Nereye giderse gitsin yanında bir golf sopası vardı ve üstünde zor durduğu bacaklarına rağmen topu deliğe bir kere de sokacak atışların talimini yaptı. Bacaklarını çalıştırıp güçlendirdikçe topu başlama çubuğu üstüne koyup alıştırmalar yaptı. En sonunda golf sahasına çıkacağı gün geldi. Yarışmalara tekrar girdiğinde zirveye çıkışı çok hızlı oldu. Nedeni basitti. Ben Hogan kesinlikle bir kazanan olarak görmekteydi. Kazanmak için duyduğu arzu öylesine baskındı ki zirveye çıkacağını biliyordu. Evet, arzu ortalama bir iş çıkartan ile bir şampiyon arasındaki farkı yaratan şeydir. Bölüm 2. Zeki Cehalet. Bal arıları uçamaz. Arzu zeki cehaleti yaratır. Zeki cehalet neyi yapamayacağınızı bilmeme ve yine de bunu yapma özelliği ya da becerisidir. Birçok kez bu beceri kişinin imkansıza yakın olan başarmasını sağlar. Örneğin yeni bir satıcı bir organizasyona katılır. Hiçbir satış deneyimi ve satış hakkında bir şey bilmemektedir. Neyse ki bilmediğini bilmemektedir ve birisi onu motive eder. Sonuç olarak öylesine heveslidir ki tüm organizasyonu satışa yönlendirir. Bunu yapamayacağını bilmeyerek bunu yapar. Bir de ham bir satıcının hüzünlü veya korkmuş bir satıcıdan daha iyi olma yüzdendir. Bal arılarının uçamadığı bilinen bir gerçektir. Bunu gösteren bilimsel kanıtlar son derece baskındır. Bal arıları uçamaz. Beden aerodinamik açıdan bir bal arısının uçması imkansızdır. Ama bal arıları okuyamadıkları için uçarlar. Ford en sıra dışı insanlardan biriydi. 40 yaşını aşana dek açıdan bir başarısı yok. Rekorunu kurduktan sonra V8 motoru fikrini geliştirdi. Mühendislerini bir araya topladı ve "Beyler bana bir V8 motoru yapmanızı istiyorum." dedi. Bu akıllı eğitimli adam matematiğin, fiziğin ve mühendisliğin ilkelerini biliyorlardı. Neyin olabileceğini ve neyin yapılamayacağını bilirdi. Ford'a Eh, ihtiyarı eğlendirelim, ne de olsa patron diye düşünüp sabırla ona V8 motorunun ekonomik açıdan yapılabilir olmadığını anlattılar. Hatta niçin ekonomik açıdan yapılabilir olmadığını da açıkladılar. Ancak Ford dinlemiyordu ve sadece, "Beyler, ben bir V8 motoru istiyorum, bana bir tane yapın," dedi. Yarım gönülle bir süre çalıştılar ve ona bir V8 motorunun mühendislik açısından imkansız olduğuna daha da emin olduk diye bildirdiler. Ancak Bay Ford kolayca ikna olmuyordu. "Beyler, bir V8 motoruna sahip olmalıyım, tam hızla işe koyulun," dedi. Yine gittiler ve bu kez biraz daha fazla çalıştılar. Biraz daha zaman ve çokça para harcadılar. Yine aynı cevapla geri geldiler. Bay Ford, V8 motoru kesinlikle imkansızdır. İmkansız kelimesi montaj hattı üretimi ile endüstriye devrim yaşatmış, $5 günlük ödeyen, A modellerini yaratan adamın dağarcığına dahil değildi. Gözleri çakmak çakmak olan Henry Ford, "Beyler, anlamıyorsunuz. Bir V8 motoru istiyorum ve bunu benim için yapacaksınız. Şimdi gidin ve yapın," dedi. Bilin bakalım ne oldu. V8 motorunu yaptılar. Yaptılar çünkü bir adam bir şeyin yapılamayacağını bilmeyecek kadar zekicesine cahildi. Böylece yaptı. Bunu her gün görüyoruz, değil mi? Birisi yapamam der ve yapmaz. Birisi yapabilirim der ve yapar. Yapabilirim kavramı öylesine önemlidir ki Thomasville GA'daki Merkez Yüksek Okulu'nda öğretmen Naomi McCulloch sınıfında bu kitabı ders kitabı olarak kullanarak yapabilirim dersi vermektedir. Eğer öğrencilerinden biri ürkek ve yapamam derse, diğer herkes ona burasının bir yapabilirim sınıfı olduğunu söylemektedir. Pozitif sonuçlar çok belirgindir. Bu kadar çok negatif şey öğretilirken azıcık yaratıcı hayal gücü ve pozitif düşüncenin neler yapabileceğini görmek ne kadar heyecan verici değil mi? Her yanında bu felsefeyi öğreten 10.000 Naomi McCulloch ile neler başarılabileceğini hayal edebiliyor musunuz? Zeki cihat artı limon, limonataya eşittir. İkinci Dünya Savaşı sırasında General Carrington Abrams ve askerlerinin etrafı tamamen sarılmıştı. Düşman kuzeyde, doğuda, batıda ve güneydeydi. Generalin bu limon haberlere tepkisi şu oldu. "Beyler, bu çağın tarihinde ilk kez düşmana her yönden saldıracak bir konumdayız." General Abrams sadece yaşamayı arzulamakla kalmamış, kazanmayı da arzulamıştı. Önemli olan şartlar limon değil, onlara tepki gösteriş, onları kullanma biçimimizdir. Zeki cehalet nedir? Zeki cehalet, yaşamdaki umut vaat etmeyen ya da negatif şartlara tepki gösterme biçiminizdir. Çocuk felci geçiren iki adamın tutumlarında görülebilir. Biri Washington sokaklarında dilenci olur, diğeri Franklin Delano Roosevelt'tir. Zeki cehalet, başımıza gelen her şeydeki umumu iyilik vaadidir. Ne olursa olsun, bundan pozitif bir şeyler çıkabilir ve biz bundan iyi bir şeyler çıkarabiliriz. Kısacası hayat verdiği limon her neyse bunu limonataya çevirebiliriz. Charles Kettering'in biraz garip bir limonu vardı. Bu kırık bir koldu. Yıllar önce ön bahçesinde arabasının krank milini döndürerek çalıştırıyordu ve mil onu tekmeledi. Daha genç nesil için açıklayayım. Bu krank mil boşaldığı, silindir ateşlendiğinde şiddetle sıçradığı ve krank döndüreceğine motorun krankı döndürdüğü anlamına gelir. Bu ani boşalma Kettering'in kolunu kırdı. O ne yaptı? İlk olarak acıyla kolunu tuttu. Ancak neredeyse derhal, bu bir arabanın krank milini döndürürken olabilecek en kötü şey. Arabaları çalıştırmak için daha kolay, daha iyi ve daha güvenli bir yol getirilmeli. Yoksa insanlar bir otomobil sahibi olmak için hiçbir istek duymayacaklar diye düşündü. Sonuç olarak kendi kendine çalıştırıcıyı icat etti. Onun limonu, yani kırlı bizim limonatamız oldu. Jacob Schick'in limonu altın arıyorken -10 derecenin altına düşen hava sıcaklığı oldu. Usturayla tıraş olamamıştı. Böylece çokça limonata satın alacak bir altın madenine dönüşecek ilk elektrikli tıraş bıçağını icat etti. Eugene O'Neill bir hastalık biçimindeki limonu onu hastanelik edene dek orada burada gezinen biriydi. Bu limonu limonataya döndürdü. Çünkü sırt üstü yatarken oyunlarını yazmaya başladı. Yüzlerce benzer öykü herhangi alıp zeki cehalet yaratacak yeteri kadar arzu uygulayarak niçin ve nasıl limonata ile sonuçlandığını açıklamaktadır. Mike Weldon'un bir torba limonu vardı. Bir yaşındayken Mike hastalandı ve kaldırıldığı hastanede çocuk felci kaptı. 2 yaşında koltuk değnekleriyle yürüme konusunda uzmanlaşmıştı. 16 yaşına gelene dek hastalığının geriletici etkileri belden aşağısını felç etti ve tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. 1971 yılının Ağustos ayında 21 yaşındayken Mike bir mühendislik bürosundaki saatte $2.99 kazandığı katiplik işinden çıkartıldı. Tahmin edebileceğiniz gibi 21 yaşındaki yarı felçliler pek revaçta değildi. Ancak kendini adamış hevesli işçiler için her zaman talep vardı. Böylece Mike bir ay içinde 1300'den fazla insanı işe yerleştiren Management Recruiters National Inc.'in Rockford, Illinois şubesi olan bir işçi bulma kurumuna işe yerleştirme danışmanı olarak alındı. 1975 yılının Mart ayında Sonesta Beach Hotel'de Mike Weldon yılın danışmanı olarak onurlandırıldı. Diğer istediklerini elde etmeleri için yeterince yardım ederseniz, hayatta istediğiniz her şeyi elde edebileceğinize inanın. Mike başkalarına yardım edebilmek için hayatını adamıştı ve bunun sonucunda bir ekonomik durgunluk yılı olan 1974 yılında bir engeli olduğuna inanmıyor ve herkes de onda kaybeden hastalığı olmadığı konusunda hemfikir. Hayat kendisine bir torba dolusu limon verdiği için pekala bir küvet dolusu limonata yapabileceğini düşünmüştü. Hatalı varsayım. Bir an için İkinci Dünya Savaşı'na geri gidelim. Çoğumuzun bildiği gibi Amerika bu savaşa Japonların Pearl Harbor'ı bombalamasıyla başladı. Ama birçok insanın unuttuğu şey, ülkesine sadık birçok Japon asıllı Amerikalının Pearl Harbor olayı yüzünden 5. nesil her Amerikan başı olduğudur. Bu Japon asıllı Amerikalıların birçoğuna çok utanç verici biçimde davranıldı ve toplama kamplarına kapatıldılar. Birleşik Devletler hükümeti tarihin de kanıtladığı gibi yanlış bir şekilde bu Japon asıllı Amerikalıların hain olabileceklerini varsaymıştı. En sonunda çokça ikna ve vicdan muhasebesinden sonra bu Japonların birçoğuna savaşa girme ve Amerika için savaşarak sadakatlerini kanıtlama şansı verildi. 442. Birlik tamamen Japon asıllı Amerikalılardan oluşmaktaydı. İlginçtir, bu birlik ABD tarihindeki diğer birlikten daha çok Kongre Onur Madalyası ve çeşitli nişanlar almıştır. Savaştan bu yana Japon asıllı Amerikalılardan oluşan grup arasındaki kolejden mezun olma oranı birinci nesil Amerikalılara göre çok yüksektir. Hem negatif hem de son derece duygusal bir duruma pozitif tepki vermişler. Bir limon almış ve limonata yapmışlardı. Charles Goodyear'in limonu mahkeme kararına karşı gelmekten dolayı alınan bir hapis cezası idi. Goodyear hapishanedeyken homurdanıp şikayet etmedi. Mutfak işlerine yardım etmeye başladı. Oradayken bir fikir üstünde çalışmaya devam etti. Süreç içinde lastiği sağlamlaştıracak bir metot geliştirdi. Onun limonu olan hapis cezası bizim limonatamız oldu. Daha iyi lastiklerimiz var. Bu da daha iyi yolculuk ve daha iyi bir hayat anlamına geliyor.